Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 64. ayrım. Aşağıdaki salonda dalgın oturmuş bekliyordu Nihat. Kalktı hemen. Çıktılar. Kahvede bırakmadılar ki yörede. Hepsi halı sarayı oldu. Yürüyelim abi. Yürüyelim şöyle. Daracık kaldırım kıyılarına sıralanmış izbe iş yerleriyle yaz kış ıslak, pis, kağıt yüklü kamyonların, kancalı hammalların, arabalı satıcıların itiş kakış dolaştığı sokakları tek tük sözlerle geçtiler. Gazeteye şey için gelmiş, Rıza'dan alacağı varmış biraz, onu almış. İş durumu, daha belli değilmiş ya, bakalım bir arkadaş, baskı makinesi varmış birinde, onu alıp birlikte belki. Divan yoluna çıkmışlardı. İki yanı kollayarak karşıya Ayasofya alanına geçtiler. Müzelere dolup boşalan turist kalabalıklara baktı Nihat. Louvre'u gezdiniz mi abi? Dedi. Soru ince bir alaya dönmüş gibiydi nedense. Güldü Gündüz. Gezdik Nihat'cığım dedi. Onu anlatayım mı? Ses çıkarmadı Nihat. Gülümsedi. İleride çatısı art duvarları görünen Sultanahmet cezaevine baktı. Sözü değiştirmek ister gibi. Siz burada yattınız dedi. Yattık dedi Gündüz. Şimdi sağmalcılarda yatacağız. Bugün son günüm. Yarın mı? Yarın dedi Gündüz. Savcılığa başvuracağım. Siracettin konuştu. Gazetedeki polis Siracettin. Ha, polis muhabiriymiş. Sessizce başını salladı Nihat. Öyle derler dedi. Nasıl derler? Polis mi? Polis muhabiri mi? Topkapı Sarayı duvarlarına doğru yürüyorlardı. 3. Ahmet Çeşmesi'nin önünden kıvrılıp sağdaki yokuşu inerlerken yavaşça döndü, şöyle bir arkalarına baktı Nihat. Gündüz'ün gözleriyle karşılaşınca açıklama gereği duymuştu. Öyle şeylere takıyorlar ki abi, dedi. Yeterli bulamamış olmalı ki ekledi. Beni boşuna bırakmadılar ya. Yokuşu sessiz indiler, büyük kıyı yolundan taşıt sesleri geliyordu. Caddeye çıkan dar yola girmişlerdi ki, çok baskı yaptılar, dedi Gündüz. Başı önünde düşünüyor gibi caddeye doğru yürüdü Nihat. Pek sayılmaz, dedi. Bir kez falakaya yatırdılar, o kadar. Sesi dupduruydu. Böbürlendiği filan yok. Dosdoğru söylüyor oğlan. Neymiş aradıkları? Örgüt. Sorsa mı sormasa mı? Duraladı gene. Buldular mı? Dönüp şöyle bir baktı Nihat. Bulsalar bırakırlar mıydı beni? Dedi. Aptallığına kendi de şaştı Gündüz. Güldü istemeden. Bir kez daha baktı Nihat'a. Dalar gibi oldu. Geçmişteki bütün konuşmalarını birer ikişer anımsıyor. Bu çocuğa daha ilk günden niye yakınlık duyduğunu şimdi anlamaya başlıyordu sanki. Falakanın ciğerlere işleyen acı şokunu böyle anlatmak için nasıl bir işkence ortamından geçmiş olmalı? İçeride neler gördü, neler yaşadı kim bilir? Koşullar gün günden kötüleşiyor. Örgüte inanmayan biri böylesine doğal, yürekli olabilir mi? Karşıya geçtiler. Deniz kıyısında yürümeye başladılar yeni kapıya doğru. Seni işe alacaklar mı diye sordum. Nevzat'a mı? Nevzat'a. O karışmıyormuş. Öyle dedi. Ses çıkarmadı Nihat. Çevresine bakındı aranır gibi. Şöyle biraz otursak mı abi? Dedi. Duvar dibine sıkışmış küçük kahveyi gösteriyordu. Araçların deli bir hızla koştuğu caddeyi tersine geçmeleri gerekiyordu yeniden. İki yana bakınarak yürümeye çalışan Nihat'ın ayağında aksama olduğunun ayırdına o zaman vardı Gündüz. Sakat mı ettiler oğlanı? Kahvenin önündeki daracık düzlüğe sıralanmış boş masalardan birine otururlarken. Ne o? Dedi. Ayağında bir şey mi var? Yakalanmış da atlatmanın yolunu arıyormuş gibi oturduğu sandalyeyi yerleştirme çabasıyla bir iki devinimle. Topuk kemiğinde sızı yapıyor dedi. Uzunca yürüdüm de. Tembel tembel dolaşan martılar olmasa sonbahar güneşi altındaki Marmara yorgun, kımıltısızdı. Ahır kapıda demirli şlepler, tekneler soluk resim görünümündeydi. Tek tek bulutlar, kenti saran taşıtların canavar homurtularından ürkmüş gibi gezinip duruyorlardı uzak mavilikte. Çaylarını yudumlamaya başladılar. Nevzat'ın karışmadığı hiçbir şey yoktur o gazetede abi. Yanıt bekler gibi araladı, sessizliği o bozdu gene. Siz gelince bizim başkanı çağırıp gerekli uyarıyı o yapmıştı. Pek sıkı ilişki kurmayalım diye. Başkan da bana söyledi. Gizli bir alayla gülümseyerek, biz de uyduk dedi. Sonra birden anımsamış gibi döndü. Çiçek pasajına gitmiştik bir akşam sizinle. Evet Onu sordular bana, dedi. İzliyorlarmış. Yanında kim vardı diye. Heyecanlanır gibi oldu Gündüz. Geceyi anımsamadım önce. Gerçekten anımsamadım. Direttim sonra da. Sizin adınızı mı vereyim istediler, anlayamadım. Kim bilir polisin nasıl bir oyunuydu. O gazeteye beni almazlar abi. Nevzat'ın kendini düzeltmelere fitlemesi kafasına takılıp kalmıştı Gündüz'ün. Yadırgamıyordu ya, sindiremiyordu da. Salt korkudan değil bu. Hani biliyordun. Biliyordum da, gene de. Düşçülüğün ağır basıyor değil mi? Bir küçük burjuva yanımız var işte. Aşamıyoruz. Sizin film olmadı. Bizim film mi? Anlamamış gibi baktı Gündüz. İlaç filmi. Dosyası mıydı ne? İlaç dosyası olmadı. Ne terslikler çıkmıştır. Çıkmış, dedi Gündüz. Refik yok burada. Tam öğrenemedim. Öğrenecek ne var abi, dedi Nihat. Siz herkesten iyi bilirsiniz. Öyle bir holdingi karşına alıyorsun. Tekellerin her yanı kuşatmış gücünden başka bir de onların kurnazca yaratılmış kişisel saygınlıkları var. Özellikle aydın kesimde. Sanatsal, bilimsel, sporsal bir sürü etkinlik. Koruyucu adamlar. Tam biz enayilere göre. Batılı, uygar. Yediğimiz kazığı anlatmaya kalk, düşman kesilir herkes. En azından katı bulurlar. Şu bizim gazetede bir tek satır çıkaramazsınız. Her yerde elleri var. En kıytırık sayfa sekreteri bile gönüllü kolcusu heriflerin. Hem de görevini insan sevgisiyle yapıyorum sanır ahmak. Çıktığımdan beri belki 10 yerde bizim kalan filmin sözü edildi. İnanmayacaksınız, kim ileri bildiğimiz kişilerde bile dertlenmek nerede, sevinç değilse alaylı bir umursamazlık var. Öyle bir belaya çattınız ki. Enayi aydın avcısı güler yüzlü kapitalizme çattı, dedi Gündüz takılır gibi. Öyle abi, dedi Nihat. Mafya filminde de canavar suratlı kanlı katiller yok artık. Büyütüyorsun abla, ne var korkacak? Senin iyiliğin için yapıyoruz, diyerek sevecen güleç bir yüzle sustalıyı gömdüler kadıncağızın midesine filmde. Öyleymiş şimdi. Gündüz'ün gülerek bakan gözleriyle duraladı Nihat. Gülmeye başladı o da. Gene kararttık ortalığı değil mi abi, dedi. Yo, dedi Gündüz. Tamamla sözünü. Bu gazetede onun bir parçası. Caddeden kulak patlatan gıcırtılı bir gürültüyle geçen tır kamyonun ardından baktı. İsterseniz siz de beni katı bulun, dedi. Devrimcilerin en büyük düşmanı bizim gazete bana sorarsanız. Demokrasi, memokrasi, palavra hepsi. Bir iki yazar çizerle bir şey değişmiyor. Özgürlük diyorlar ya, salt kendileri için. Bizden korkuları da yalnız kişisel değil, sınıfsal. Hem de domuzuna sınıfsal. Düşmanlık içlerine sinmiş. Sustu. Nereden almalıydı? Onu düşünüyordu. Doğrularla yanlışları nasıl ayırmalı? Belki doğrusun da Nihat'cığım, dedi. Bazı doğruları bir zaman görmemek zorundasın. Geniş bir bağlam içinde aldın mı, o doğru o gün doğru değildir. İleride neyin neye dönüşeceğini de kestiremezsin. Devrimcilik gerçekçiliktir. Bu dokuya kıstırılmış insandan ne demokrasisi bekleyeceksin, ne özgürlüğü. Bakalım yığınlarda damla damla ne birikiyor? Umut orada. Bir fırtına uydurup da esip savurmazlarsa, gazetede tümüyle düzenin bir parçası. Başka ne olacaktı? Sınıfsal korkuları da doğal değil mi? Bakarsın küçük burjuvazi burjuvalardan daha ustalıkla sinsice korur burjuvaziyi. Ürkek, çekingen yaşamlarında onlar da doyum peşindeler. İleri olacaklar. Giderek devrimci olduklarına inanacaklar. Okuyucuları da bu doyumla bütünleşecek. Nihat bir şey demeden dalgın kalmıştı. Sözler üstünden akıp gitmişti sanki. Duydu duymadı gibi. Söylediklerini kendi de beğenmedi Gündüz. Yeterli değil. Bunları o da bilir. Bildiklerimizi birbirimize yinelemekten başka ne yapıyoruz ki? Enayi yalnız aydınlar mı? Anımsadı. En büyük ilaç holdinginin fabrikasındaki grev sırasında sendika umarsızlık içinde kalmıştı. Çevre halkı soğuktu. Destek vermiyordu greve. Bu fabrikada ücretlerin çok yüksek olduğuna inandırılmışlardı. Her yoldan kamuoyuna duyurmak için ne çabalara kalkışmıştı. Ekonomik bilinç düzeyine varmadıkça saate baktı. Beşi geçiyordu. Nihat da aymış gibi doğruldu. Sirkeci'ye gideceğim ben abi, dedi. Kalktılar. Cebindeki parayı Gündüz'e vermeye kalktı. Üsteledi de. Para asıl cezaevinde gerekliymiş. Ben orada parasızlığa alışkınım oğlum. Epey şımarmadık dışarıda. Yeni bir eğitimden geçmek yararlı olacak. Kucaklayıp ayrıldılar. Caddede aksadığını gizlemeye çalışarak karşıki durağa geçen Nihat'ın ardından baktı. Çıkınca daha yakın olmalı bu çocukla. Akıllı adam bu. Upuzun yol boyu konuştuklarını mutlulukla tartışıp durdu kafasında. Yetti. Kolay kolay bir yere varamazsın. Türkiye'nin Arap saçı sorunları bunlar. Marmara'daki güneşe bak. Aylardır özlemini çektin. Daha ne çok aylar çekeceksin. Yayın evine de uğrayamadık. Uğrayıp da ne olacak? Kitap bu kış çıkacak diyorlardı. Zavallı Feriacık. Pervin ne yapıyordur? Seniye? Cezaevleri eskisinden de kötüymüş. Bakalım ne yapabileceğiz o koşullarda. Şiir yazmamı da engelleyemezler ya. Unutmadan şu bizim eşyaları öğrenelim. Yataksız yorgansız kalmayalım içeride. Adem babalar gibi. Kum kapının arka sokaklarına dalıp biraz da koşturarak buldu Aksaray'ı. 6'ya 2-3 dakika vardı. Terlemişti. Karşıya geçip Valide Camii'nin köşesine geldiğinde geçmişti 6'yı. Bakındı. Taşıtlar kıvrılıp gidiyordu Vatan Caddesi'ne doğru. Yanlış yerde beklemeyelim. Tedirginliğe düşüyordu ki bir Opel araba ağırlaşıp durdu önünde. Şoförün yanındaki biri gülerek el ediyordu. İsmail bu. Yoğun trafikte uzanıp arka kapıyı açtı. Atlayın abi dedi. Kusura bakmayın. Öyle bir yer ki. Biraz önce gelip bir tur atmışlar. Özür diledi Gündüz. Yok canım. Onun için değil. Onlar erken gelmişler. Başkan Rami de evde bekliyormuş. Başka gelecekler de varmış. Dün akşam ben ayrıldıktan sonra telefon açmış Fahrettin abi Eskişehir'den. O da söylemiş geldiğimi. Yarın da İzmir'e gideceklermiş. Grev kararı almışlar İzmir'de. Karşı sendikayı yıkmışlar. Rami'deki eve gelinceye dek coşkuyla epey şeyler anlatıp durdu İsmail. Şoför hiç konuşmadan dinleyen sarı bir oğlan. Güneş battı. Akşam bastı basacak. Tıkış tıkış otobüsler, minibüsler günü bitirmenin yarışında. Yorgun argın insanlara saldıran çirkin bir devinim içinde her şey. Yarından sonra şunları bile özlemle anımsayacağım belki. Bahçe içinde 5 katlı bir apartmanın 2. katıydı Fahrettinlerin Rami'deki evi. İsmail önden çıktı merdivenleri, zile bastı. Kapı açılınca daha görkemli bir kapı gibi Fahrettin çıktı ortaya. Sarıldı Gündüz'e. Hoş geldin abi, buyurun. Minik bir hol. Yemek kokuları geliyor mis gibi. Şurası mutfak mı? Mutfak. Karnı burnunda genç bir kadın çıkıp utangaç bir gülümsemeyle yaklaştı. Gelin hanım. Hani Kur'an kursundan dönerken düğününe gittikti Fahrettin'in. Neydi adı? Elini uzatıyor aynı utangaçlıkla. Hoş geldiniz abi diyor. Titredi titreyecek ince bir ses. Eli ıslak gibi. Mutfaktan çıkan kadının eli ıslak olur. Takıldı Gündüz. Maşallah Fahrettin, yolcu bekliyorsunuz, dedi. Fahrettin başını yana eğer gibi yaptı gülümseyerek. Bekliyoruz abi, dedi. Gelin de gülümsüyor. O da başını önüne eğdi. Seni yere bakan. Cana yakın tertemiz görünümü var kızın. Dağ gibi Fahrettin'in yanında filiz gibi. Sevindim, dedi Gündüz. Anaya, gelecek bebeğe sağlıklar diledi. İleriye doğru buyur ettiler. Genişçe salon bir yerde oturan 3 kişiyi görünce biraz şaşırdı Gündüz. Girişte düzenlenmiş bekleyen yemek masası Fahrettin tanıttı. Hepsi onların sendikadan. İlaççılardan da birilerini bekliyorlarmış demeye kalmadı. Zil sesiyle fırladı Fahrettin. Konukları İsmail almış içeri. 2 kişi daha gelmişti. Onları da tanıttılar. Bir sürü ad. Nereden akılda kalacak? Yeni gelen birinin adı Mikail'miş. Onu unutmam. Azrail gibi. Daldırıp da Azrail deme sakın. Bu adama denir mi? Bizim film işinden de açarız. Belki de onun için topladı Fahrettin. Boşuna iş yapmaz o. Şu sarışın Zekeriya. Bıyıklısı Tarık. Öteki neydi? Aksaçlısı. Oturalım mı? Fahrettin'in çağrısıyla yemek masasına geçtiler. Fahrettin üsteleyerek başa oturttu Gündüz'ü. Beceriksiz çabalarla bir türlü aşamadıkları çekingen sessizliği 2. kadeh rakı bozup dağıttı. Doğrudan girdi Fahrettin. Bizim size karşı yüzümüz yok abi, dedi. Yalancı çıktık. Sözümüzde duramadık film işinde. Sözün böylece açılıvermesine sevinmişti Gündüz. Ben burada yoktum, dedi Fahrettin. Özür aramıyorum. Yanlış anlamayın. Arkadaşlar da tam kavrayamamışlar. Duraladı bir, açıklamanın kaçınılmazlığını görmüş gibi ekledi yavaşça. Sonra bizde öyle herifler var ki, daha atamadık bir türlü. Türkiye'yi biliyorsunuz abi, size mi anlatacağım? Her yerde aynı bok. Acı gülümsemeyle duraladı gene, ötekiler de gülümsediler. Kadehini kaldırdı. Hadi sağlığınıza abi, geç olsun da güç olmasın. Doğrusu bu kadarını da ummamıştı Gündüz. Bütün bu kişileri gerçekten de film işi için toplamış Fahrettin. Hiçbir yüksünerek gelmişe de benzemiyor. Açılıp gelişen konuşmalar mutluluğuna mutluluk katmaya başladı. Sendikada iş biraz inatlaşmaya binmiş olmalı. Doğru yolda olduklarına iyice inandırıp arkalayacağız bunları. Sınıf bilincinin yanı sıra sinema bilinci kazandıracağız. İlaç dosyası Türkiye'nin dosyası aslında. Yemek içmek bırakılmış bütün gözler sessizce Gündüz'e dikilmişti. Mutfağa gidip gelen İsmail, elinde boşalmış tabaklarla kapıda durmuş dinliyordu. Sinemada olumlu bir iş yapmak masaldaki yedi başlı devle savaşa benzer. Hele bizde. Düzenin yapısını sergileyeceksin. Yığınları uyaran bildirisi olacak. İşçilerden yana film yapacaksın. Satılmış bir sürü itin egemen olduğu sarı sendikadan grev kararı çıkartmak gibi bir şey. Sinirli gülümsedi. Kımıltısız dinliyorlardı ötekiler. Biz bu kararı çıkarttık, dedi. Tek güvenimiz işçilerdi. Bütün çalışmalarda coşku kaynağımız. Sonra bırakıp gittim ben. Bazı suçluyorum kendimi. Gitmesem ne yapabilirdim bilmiyorum. Söz gelimi Refik gitmemi özellikle istiyordu. Ortalıkta ne kadar az görünürsem o kadar iyidir belki. Namuslu, sallantıda arayıp duran bir çocuk. Böyle bir işe kalkışmasına saygı duymak gerek. Fuat'ın başına gelenleri biliyorsunuz. Sonunda Refik yapayalnız kalmış anladığım. Aslında iş bizim işimiz. İşte biz bunu anlatamadık abi. Sözünü iştenlikle kesen Fahrettin'e baktı. Size senaryo vermediler mi? Dedi. Verdiler. Fahrettin yardım ister gibi ötekilere baktı. Okumadınız mı peki? Ben çocuklara verdim abi. Nasıl karşılamalıydı Fahrettin'in sözlerini? Aranır gibi birden. Baştan okuyayım dedim biraz. Okuyamadım abi. Ne anlarım ben? Ömrümde senaryo mu gördüm? Ortaokuldan ayrıldık biz. Torna, tesviye, makina bizimki. Lise bitirmiş ikinci başkan o almış. Puştun teki o da. Hafiften gülüşmeler gerginliği gevşetivermişti. Sonradan gelenleri gösterdi Fahrettin. Asıl ilaççı bunlar. Söyledik onlara da. Konuşun işte. Döndü Gündüz. İsrafil miydi Mikail? İyi dedi Gündüz gülerek. Senaryoyu vermemiz bir işe yaramış. Evet ama dedi gözlüklü olan. Ben onlardan almadım senaryoyu. İlgiyi artırmak içinmiş gibi durdu bir. Gözleri Gündüz'de. Emine'den aldım, dedi. Üstünlük belirtir gibi açıkladı. Emine'yi, Fuat'ı iyi tanırım. Refik'le de birkaç kez geldiler bana. Soruşturma yapıyorlardı. Bağışlayın dedi Gündüz. Tutamadım. Adınız neydi? Oktay, dedi. Oktay Yalın. Anımsamıştı. Ötesi bir türlü tartışmayı çağrıştırmıştı senaryo çalışmalarından. Felsefedeydiniz de. Evet dedi Oktay gülerek. Bitti o iş. Sevindim dedi Gündüz. Siz bize çok yardımcı oldunuz. Yalnız sendikadan değil, holdinglerden de bir sürü belge sağladınız. Oktay da sevinmişti böyle anımsandığına. Kımıldayıp sallandı bir iki. Elimizden geleni yaptık dedi. Alçak gönüllüce bir sesle. Sonra niye bıraktınız peki? Yarı takılır gibi yöneltilen bu soru Oktay'dan başka herkesi gülümsetmişti. Orası biraz tatsız dedi Oktay. Çocuklar da yanlış yaptı. Bizim yönetim kurulu da biraz duygusal mı diyeyim? Pek söylemek istemiyordu ötesini. Üstüne sessizce dikilmiş gözlere dayanamamıştı. Sürdürdü. Karşı sendika var bizim ilaç dalında biliyorsunuz. Öteki konfederasyona bağlı. Onlara da gitmişler yardım sözü için. Biz de o günlerde bir iş yerinde kıran kıranayız onlarla. Bizimkiler bunu duyunca ötekiler de yan çizmişler. Sonra da eczane bombalandı. Kaldı. Bir daha da. 64. ayrımın sonu. Sayfa 635. Devamı 65. ayrımda.